Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kadir Suresinin 1-5. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâ وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esinliktir, selamdır o.
Thank you. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 24 Ordubehş 1401, Hicri Kameri 12 Şevval 1443 ve Miladi Takvim'le 14 Mayıs 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Avukat Sıtkı Zilan ile mültecilerin Türkiye seçimlerindeki etkisi üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Velayet Güneşi'nden ve Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla, ben diğer arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan için taziye mesajı gönderdi. İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları telefonda görüştü. İran kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el koydu. İran Suriye'deki terör saldırılarını kınadı. Japonya'dan ilk turist kafilesi İran'a geldi. Ve Filistin Tahran Büyükelçiliği Siyonist rejimin gerçeklerden korktuğunu belirtti. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i yaşamını yitiren Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan için taziye mesajı yayımladı. İran Cumhurbaşkanı Reisi, yaşamını yitiren Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan için taziye mesajı yayımladı. Al Nahyan'ın vefatı haberini üzüntüyle öğrendiklerini duyuran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkenin veliaht prensi, Abu Dhabi hükümeti ve Birleşik Arap Emirlikleri halkına başsağlığı dileğinde bulundu. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan'a gönderdiği taziye mesajında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın ölümünden dolayı bu ülke halkı ile devletine başsağlığı diledi. Birleşik Arap Emirlikleri Resmi Haber Ajansı dün Abu Dhabi Başkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Şeyh Halife'nin ölümünden ardından bu ülkede 3 günlük tatil ve 40 günlük yas ilan edildi.
İran Dışişleri Bakanlığı ile Azeri mevkidaşı telefondaki ilişkileri ele aldılar. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bugün İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede siyasi, ekonomik, ticari, konsolosluk ve parlamentolar arası ilişkiler dahil iki ülkenin ilişkilerindeki son gelişmeler ve iki ülkenin karma ekonomik komisyon anlaşmalarının hayata geçirilmesi ele alındı. Azeri Bakan görüşmede yakında Tahran'a geleceğini ve İranlı mevkidaşı ile görüşeceğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Aralık'ta Bakü günübirlik ziyaret gerçekleştirerek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmüştü.
Devrim Muhafızlar Ordusu'nun İran'ın güneyindeki Fars Körfezi'nde 42 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle bir gemiye el koyduğu bildirildi. Hürmüzgan Eyaleti'nin Yargı Başkanı Müşteba Kahramani, Fars Körfezi sularında kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir gemiye Devrim Muhafızları Ordusu donanmasına bağlı birlikler tarafından el konulduğunu söyledi. Kahramani, yapılan incelemelerde 42 bin litreden fazla kaçak akaryakıta el konulduğu ve geminin 4 personeli gözaltına alındı, dedi. Daha önce de Devrim Muhafızları Fars Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan birkaç gemi ve tekneye el koymuştu. İran İslam Cumhuriyeti sınır muhafızları gece gündüz ülke sınırları ve sularında titizlikte denetlemekte.
İran'ın Şam Büyükelçiliği, Suriye'nin Halep, Nul ve Ez-Zehra bölgesinde yapılan terör saldırılarını kınadı. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Terörizmin elleri yabancıların planlarını gerçekleştirmek için bir araç olduğunu, şehitlerin cenaze törenlerini bombalamaktan ve masum çocukları katletmekten çekinmediğini bir kez daha kanıtladı. Halep, Nubl ve Ez-Zehra bölgesinde düzenlenen bu terör eylemini kınıyoruz ve şehitlerin aileleri için Allah'tan sabır diliyoruz.
İran Ticaret Geliştirme Kurumu İran ile Pakistan arasında takas yöntemiyle ikili ticaretin gelişmesi için görüşmelerin gerçekleştiğini bildirdi. İran Ticaret Geliştirme Kurumu Başkanı Alireza Peymanpak, Tahran'da Pakistan Büyükelçisi Rahim Hayat Gureşi ile yaptığı görüşmede yakın gelecekte iki ülke arasında sınır ticaretini geliştirme yolları hakkında mutabık kaldı. Görüşmede İran ile Pakistan arasında ulaştırma ve taşımacılığın geliştirmesi ve ortak nakliyat firmalarının kurulması ve Kuzey-Güney koridorlarının kullanılması ve bu alanda yeni fırsatların oluşturulmasına vurgu yapıldı. İki taraf ayrıca teknik komitelerinin oluşturulması ile takas ve taşımacılık konularının özel şekilde ele alınması ve incelenmesi konusunda mutabık kaldılar.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefa sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği 255 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.216'ya, vaka sayısı ise 7.227.683'e çıktı.
Kore ve Japonya Tulları Konsorsiyumu Genel Sekreteri Abbas Ali İmamiye 2 yıl sonra Japonya'dan ilk turist kafilesi İran'a geldi dedi. Kore ve Japonya Tulları Konsorsiyumu Genel Sekreteri Abbas Ali İmamiye 2 yıl sonra Japonya'dan bir grubun İran'a geldiğini belirterek doğa turizmi amacıyla ülkeye gelen Japon turistler Gülistan Eyaleti'ndeki Aşur Adası ve Miankale'yi ziyaret edecek dedi. Yabancı turistler için vize işlemlerinin Kasım 2021'de yeniden başladığını hatırlatan İmamiye, bu süre zarfında Japonlar bireysel veya iş seyahatleri için İran'a geliyordu. Ancak şimdi ilk kez bir grup Japon turist İran'a seyahat ediyor ifadelerini kullandı. Nisan 2020'de koronayla Ulusal Mücadele Kurulu'nun kararı ile yabancı turistlere vize işlemleri durdurulmuştu.
Filistin'in Tahran Büyükelçiliği yaptığı açıklamada işgal rejimi İsrail'in barbarca eylemleriyle gerçeklerden korktuğunu gösterdiğini bildirdi. Filistin'in Tahran Büyükelçiliği Atışçısı Muhammed Mustafa Cihir, İran'a yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin Filistinli gazeteci şehit etmesinin dünya tarafından kınandığına işaretle, tüm dünyanın Filistin meselesini desteklerken, Siyonist askerlerin cinayetlerini kınadığını belirtti. Filistinli yetkili İran hükümeti ve milletine, mazlum Filistin milletine destek ve yardımından dolayı teşekkür ederek, Siyonist rejimin barbarca eyleminin bu rejimin hak ve hakikatten korktuğunu ve Filistin milletine reva görülen zulüm gerçeğini yansıtmak isteyen herhangi bir sesi susturmaya çalıştığını gösterdiğini kaydetti. Siyonist rejim askerleri geçen çarşamba günü Cenin kampına baskın düzenleyerek Ecezire'nin Filistinli gazetecisi Şirin Ebu Akkile'yi kurşun ile hedef alarak şehit ettiler.
İşgal rejimi İsrail'in Filistinli gazeteciye yönelik cinayetine karşı uluslararası tepkiler hala sürüyor. Ayrıntılı habere dinliyorsunuz.
İsrail işgal güçlerinin dün Kudüs'te El Cezire'nin muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenaze törenine yönelik olarak düzenledikleri vahşi ve insanlık dışı saldırılara tüm dünyada hem devlet yönetimleri hem de siyasi hareketlerin liderleri şiddetle tepki gösterdi ve işgal rejiminin tutumunu kınadılar. Katar Dışişleri Bakanlığı yaptığı basın açıklamasında Ebu Akile'nin cenazesinin hastaneden omuzlar üzerinde çıkarılmasının engellenmesini, cenazeye ve cenaze törenine katılan sivil insanlara yönelik şiddet uygulanmasını şiddetle kınadıklarını dile getirdi. Fransa'nın işgal rejimi nezdindeki büyükelçiliği de yayımladığı Twitter mesajında İsrail polisinin cenaze töreni esnasında düzenlediği saldırıyı ve ortaya çıkan çarpıcı görüntüleri büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını dile getirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'de El Cezire televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesini kınayarak derhal kapsamlı, şeffaf, adil ve tarafsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptığı açıklamada İsrail askerleri tarafından öldürülen 51 yaşındaki gazeteci Ebu Akile'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Ebu Akile'nin öldürülmesini ve Filistinli diğer bir gazetecinin yaralanmasını kınayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin derhal kapsamlı, şeffaf, adil ve tarafsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi açıklamasında gazetecilerin siviller gibi korunması gerektiğini vurguladı. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü de işgal güçlerinin Ebu Akile'nin cenaze törenine yönelik saldırılarını çok çirkin, şok edici ve kesinlikle kabul edilemez bulduklarını dile getirdi. Amerika'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi de Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreni esnasında ortaya çıkan manzaraları çok üzüntü verici bulduğunu ifade etti. Bunların dışında da birçok ülke yönetimi, sivil toplum kuruluşu ve siyasi lider Siyonist işgal güçlerinin Ebu Akile'nin cenaze törenine yönelik vahşi tutumunu ve tabutuna saldırmalarını kınadığını dile getirerek tepkisini ortaya koydu. El Cezire'nin Filistinli muhabiri 51 yaşındaki gazeteci Şirin Ebu Akile, Siyonist işgal güçleri tarafından 11 Mayıs çarşamba sabahı Cenin mülteci kampına düzenlenen baskın esnasında kafasından vurularak öldürülmüştü. Ebu Akile'nin dün Kudüs'te düzenlenen cenaze töreni esnasında işgal güçleri cenazenin Fransız hastanesinden omuzlar üstünde çıkarılmasına engel olmak istemiş ve törene katılanlara coplarla ve gaz bombalarıyla vahşice saldırmışlardı. Bu arada tabuta da saldırarak el koyma teşebbüsünde bulunmaları üzerine tabutu taşıyanlar onu işgalci canavarlardan korumak için yeniden hastaneye sokmak zorunda kalmışlardı. İşgalcilerin cenaze törenine ve tabuta yönelik saldırısı esnasında törene katılanlardan onlarca kişi yaralanmıştı. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Haber bültenimiz devam ediyor. Ramazan ayının 3. cumasında işgalci Siyonistlerin korkunç saldırılarında ağır yaralanan ve bugün sabah hayatını kaybettiği açıklanan Velid Erşerif'in ailesi, işgal güçlerinin tüm baskılarına rağmen şehitlerinin cenazesini Mescid-i Aksa'dan kaldırmakta ve şanına layık bir cenaze töreni düzenlemekte ısrarlı olduklarını dile getirdiler. Şehidin kardeşi Abdurrahman Erşerif, işgalcilerin kardeşi Velid'in naaşına bugün el koyduklarını ve ailenin kabul etmemesine rağmen üzerinde otopsi yapmakta ısrar ettiklerini belirtirken, aile fertlerinin cenazenin en kısa zamanda kendilerine teslim edilmesinde ısrarlı olduklarını vurguladı. Abdurrahman Erşerif, kardeşini Mescid-i Aksa'nın içinde işgalcilerin saldırısına uğradığını ve kafasının kırıldığını, işgal güçlerin onu ambulansa götürmesini zorla engellemeleri sebebiyle beyin hasarı ve kan kaybı meydana geldiğini, bundan dolayı doktorların sürekli durumunun riskli olduğunu söylemesine rağmen yine de kendilerini 21 gün boyunca şifa bulmasını ümit ettiklerini söyledi.
İslami Direniş şu hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Filistin halkının yeni bir dönemden geçişini belirterek bu dönemden sağlıklı bir şekilde çıkılabilmesi için köklü ve stratejik kararlar alınmasının zorunlu olduğunu belirtti. Haniye bizim bu yorumumuzda tereddüt etmeden ve bir şeyi aldırış etmeden ilerlememiz gerekir. Halkımız da işgalciye karşı savaşını her alanda yürütecektir diye konuştu. Haniye açıklamasında işgal güçlerinin vahşi tutumu Filistin'in bir kıymetli evladını öldürmesi, Cenin'e yaptığı baskınlar, Batı Şeria'da Yahudileştirme faaliyetlerini de hızlandırması, 1948'de işgal edilmiş bölgedeki Filistinlileri de hedef alması, binlerce insanı esir etmesi, yurda dönüş hakkını reddetmesi karşısında kanın kılıca galip geldiğini, iradenin gaddarlığa üstün çıktığı böyle bir tarihi bir dönemde işgale karşı mücadeleyi yönetecek Birleşik Saha Komutanlığı'nın oluşturmasında acele edilmesi çağrısında bulunuyoruz ifadelerine yer verdi. Bu arada Filistin Özel Teşkilatı'nı da resmen ve fiili olarak Oslo Anlaşması'nı iptal etmeyi, İsrail'i tanımaktan vazgeçmeyi, onunla güvenlik işbirliğine son vermeyi ve işgale karşı mücadeleyle saf tutmaya çağırdı. Haniye, gerçeğin ve vatanın, şehidin cenaze töreninden korkan bir egemenlik varlığını sürdüremeyecektir. Filistin bayrağının taşınmasından korkan bu egemenliğin bizim toprağımızda kalıcı olması mümkün değildir, dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçmişte bazı hatalarının olduğunu itiraf etti. Rize-Artvin Havaalanı'nın açılış töreninde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, eksiklerimiz, hatalarımız elbette olmuştur ama asırlık reformlar yanında bunlar devede kulak diye konuştu. Muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yalanın, iftiranın, çarpıtmanın kol gezdiği bir iklimde ülkemizi geleceğine hazırlıyoruz. Bugünkü sıkıntıları da biz çözeceğiz. Tek vaatleri Türkiye'yi her şeyiyle eskiye döndürmek değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan enflasyon ile mücadelenin devam ettiğini belirterek hayat pahalılığı ile mücadelemizi bir yandan gelirleri artırıp bir yandan enflasyonu bastırarak devam ediyoruz. 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarını açıklayan Cumhurbaşkanı bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı %73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da %130'un üzerinde bir artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz diye konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP İl Başkanlığı önündeki açıklamaları nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada kişilik haklarını ihlal eden sözler nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na kamu görevlisine hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması ile verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onarmasının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu CHP İstanbul İl Başkanı önünde açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı önünde yaptığı konuşmasında kişilik haklarını ihlal eden sözler nedeniyle Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu, yönetene Erdoğan'a sesleniyorum. Sen iki yüzlüsün, fırsatçısın, zorba ve manipülatörsün. Zulmün ve küstahlığın artık son buluyor. Yeni bir hayat başlamak üzere bu ülkenin insanları için insanların özgürce yaşayabileceği bir ülke yaratacağız.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa Maslahat Güzarı'nın dışişlerine çağrıldığını belirtti. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Türk Başkonsolosluk binasına Perşembe gecesi bombalı saldırı düzenlenmesi sonrasında Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Müsteşara saldırı nedeniyle rahatsızlık duyulduğu ifade edildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede Fransa maslahat güzarına, kişi haklarına ve dini inançlara yapılan bu alçak saldırının basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebileceği, Fransız makamlarının ifade özgürlüğü sınırlarını aşan bu çizimler konusunda gerekli siyasi ve hukuki adımlar atmasının beklendiği vurgulandı. Diğer yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile İstanbul'da görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Son zamanlarda bir taraftan İslam karşıtlığı içeren saldırılar özellikle Ramazan ayında Avrupa'da, Batı'da arttı. Diğer taraftan PKK destekçilerinin de değişik Avrupa ülkelerinde saldırıların arttığını görüyoruz. 8 Mayıs'ta 23 Nisan etkinliklerini kutlayan öğrencilerimize, gençlerimize yönelik bir Basel'de saldırı olmuştu. Önceki gece Paris Başkonsolosluğumuza 4 kişilik bir grubun patlayıcı maddelerle saldırısı oldu. Konsolosluk binamızın camında çatlak var, duvarında da hasar var. Misyonların korunmasının sorumluluğu Viyana Sözleşmesi'ne göre ev sahibi ülkededir. Dolayısıyla Fransa'nın öncelikle bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce tutuklanması, ele geçirilmesi ve yargı önünde hesap verilmesi için gerekeni yapması gerekiyor.
Öte yandan Fransa'da bazı Ermeni çevrelerin birkaç gündür Türk vatandaşlarına hedef alan şiddet eylemlerine dikkat çekilerek son dönemde vatandaşlara ve Müslümanlara yönelik saldırılar ve ayrımcı tutumlarla ilgili Fransız makamlarının başta güvenlik olmak üzere her alanda gerekli tedbirleri alması talebi maslahat güzara iletildiği ifade edildi. Kasım Alcan, İstanbul.
Haber bültenimiz devam ediyor. 2 Aralık 2021 tarihinde litresi 9.12 TL'den satılan benzinin fiyatı dün itibariyle Türkiye'de 21.15 TL'ye çıktı. Böylece son 6 aydaki fiyat artışı %131.90 olurken Türk lirasındaki değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle önümüzdeki günlerde de zam dalgasının devam edeceği ifade ediliyor. Benzine Ramazan bayramından önce 1.33 TL zam yapıldıktan sonra 3 gün önce de 78 kuruş zam gelmişti. 20 TL seviyesini aşan benzin ve motorine dün gece yarısından itibaren gizli zam yapıldığı belirtiliyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı NATO'nun nükleer güçlerine bu ülkenin sınırına daha fazla yaklaştırması durumunda Moskova'nın gerekli yanıtı vereceği yönünde uyarıda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Alexander Grushko, NATO'nun nükleer güçlerini Rusya sınırlarına daha fazla yaklaştırması durumunda Moskova'nın gerekli önleyici tedbirlere uygulayacağı yönünde uyarıda bulundu. Rus yetkili açıklamasının devamında bu eyleme bizim gerekli önleyici gücümüzü garanti edecek tedbirlerle yanıt vermek zaruri bir meseledir ifadelerini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Moskova, Finlandiya ve İsveç'e karşı düşmanca hiçbir niyet beslemiyor ve söz konusu iki ülkenin NATO'ya katılmak için gerçek nedenlerini de görmüyor dedi. Alexander Grushko yaptığı açıklamada Moskova'nın eski tutumunu tekrarlayarak Moskova'nın NATO'nun muhtemel yayılmasına yanıtı söz konusu koalisyonun hangi ölçüde askeri teçhizatlarını Rusya'ya yaklaştıracağına ve hangi tesirlerini de konumlandıracağına bağlıdır ifadelerine yer verdi.
Ve son haberimiz Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'nün Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurma niyetiyle ilgili olarak samimi bir görüş paylaşımında bulunduklarını duyuruldu. Açıklamada Fin tarafının girişimiyle Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir telefon görüşmesi yaptı. Finlandiya yönetiminin ilan ettiği NATO üyeliğine başvurma niyetiyle ilgili olarak samimi bir görüş paylaşımı yapıldı ifadelerine yer verildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Şirin Ebu Akili'ye terör saldırısının aşçı depremleri başlığı altında. Tüm kanıtlar Siyonist rejimin Katar El Cezire kanalını Hristiyan kadın muhabiri Şirin Ebu Akili'yi önceden tasarlanmış bir plana göre kasten öldürdüğünü gösteriyor. Şirin Ebu Akili'nin Siyonist İsrail ordusuna ait bir cipten bir keskin nişancı tarafından başından hedef alınması, yani kurşun geçirmez yeleğin dışında kalan bir bölgeden vurulması tesadüf değil, bu daha önceden bir terör olayı olarak planlanmış ve bunun için de bir keskin nişancı olmak gerekir. Aslında katil rejim Şirin Ebu Akile'nin elinden yeteri kadar sıkılmıştı. Zira kendisi 1997 yılından beri dünyayı Siyonist rejimin baskıcı ve yayılmacı siyasetlerinden haberdar ederek dünya kamuoyunun sahte rejim tarafından kandırılmasını engelliyordu. Katil rejim sözde İsrail olan 1948 yılı işgal topraklarının kalbinde Tel Aviv'de Filistinlilerin ardı ardına gerçekleştirdikleri operasyonlarındaki başarısızlığı ardından misilleme ve intikam için sürekli fırsat kolladı. Hatta bunun için Kudüs gününde Filistinlilerin feda eylemlerini öven ve onları bu operasyonları sürdürmek için teşvik eden Yahya el-Sinvar'a suikast düzenlemek istiyordu. Fakat böyle bir terörün direniş gruplara ve başında da Hamas'ın tepkisinden ve bir kez daha Tel Aviv'in füze yağmuruna tutmasından korktuğu için geri adım attı ve onun yerine beklenmedik bir harekette Şirin Ebu Akile'yi hedef olarak seçti. Buna rağmen Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreninin büyük bir kalabalığın katılımıyla muhteşem bir şekilde düzenlenmesi, bizzat Kudüs'ü savunma uğruna hayatını feda eden Filistinlilerin merhum lideri Yasir Arafat'ın cenaze törenini hatırlatarak korsan rejim için yeni tehlike çanlarını çalmaya başladı. Filistinlilerin yakında intikamlarını İsraillerden alacaklarını ve Şirin Ebu Akile şehadetinin Filistinliler için ulusal vahdetlerini güçlendirme yönünde yeni bir sebebe dönüştüğünü tahmin edebiliyor.
Bu arada Filistin dışında da Siyonist rejime karşı uluslararası baskılar artmıştır ve görünen o ki Amerika ve İngiltere'nin tüm sabotajları ve engellemelerine rağmen Siyonist İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıyabilecek davalar listesine bir yenisi daha eklenecektir. Bu arada El Cezire muhabirinin şahadetine yönelik uluslararası ve batılı çevrelerde var olan kınama ve eleştiri dalgasına rağmen bu tepkilerin işlenen suç ve soykırım oranında gerçekleşmediğini göz ardı etmemeliyiz. Eğer benzer bir olay Ukrayna Savaşı'nda yaşanmış olsaydı ve bir batılı veya Ukraynalı muhabir Rusya güçleri tarafından hedef alınsaydı, büyük bir yaygara kopar, olayın uluslararası yargıya taşınması gerektiği söylenir ve haftalarca Batı medyasının manşetinden de düşmez. Çeşitli batılı ve Avrupalı kentlerde sessiz kalınır ve tüm bunları da ifade özgürlüğü ve demokrasiye destek hangisine yazılırdı? Fakat Şirin Ebu Akile'nin şehadeti konusunda bunların hiçbiri yaşanmadı. Hatta Siyonist rejim Filistinlilerin istedikleri cenaze törenine bir düzenlemelerine izin vermedi. Buna rağmen Şirin Ebu Akile'nin naaşı Doğu Kudüs'te Filistinlilerin Kudüs'ü savunmak için son intifadalarından başladı ve sonuçta Kudüs Kılıcı operasyonuna sebep olduğu yer, yani Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toprağa verildi. Fakat Şirin Ebu Akile'nin şehadetiyle sonuçlanan bu terör nedeniyle sesi sönmüş olsa da hiç şüphesiz onun mezarı Kudüs'te çatışmaların daimi merkezlerinden biri haline gelilerek yoluna devam edilecektir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika'da yeni insan hakları ihlallerinin İran tarafından kınanması etrafında. İran İnsan Hakları Genel Sekreteri Kızılderili okullarında yenilerce toplu mezarın bulunmasıyla ilgili olarak paylaştığı tweet mesajında Amerika yaygın şekilde işlediği insan hakları ihlallerine rağmen hala kendine başkalarına insan hakları konusunda tavsiyelerde bulunma hakkını veriyor ifadelerini kullandı. İran İnsan Hakları Genel Sekreteri Kazım Garibabadi kişisel sayfasında şöyle yazdı. Yerli Amerikalı çocuklar ailelerinden ayrıldı. Ana dillerini konuşmalarına izin verilmedi. Tacize uğradılar, tecavüze uğradılar ve sonunda toplu mezarlara gömüldüler. Fakat Amerika hala kendine başkalarına insan hakları konusunda tavsiyelerde bulunma hakkı veriyor. Yerli Amerikalı çocukların ailelerinden, dillerinden ve kültürlerinden ayrılması, zorunlu eğitime alınması ve bazılarının nihayetinde öldürülmesi, Amerika'nın ilk ve yerli sakinlerinin kasıtlı olarak yok edilmesi, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin karanlık bir bölümüdür. Bu çok çok açık ve inkar edilemezdir. Amerika İçişleri Bakanı Deb Haaland yaptığı açıklamada yerli yatılı okulların geçmişine ilişkin hükümet soruşturmaları bu okullardan 53'ünün yerinde işaretli veya işaretsiz toplu mezarlar ortaya çıkardı dedi. Raporda bu okullarda yoğun şekilde fiziksel, cinsel ve duygusal istismar yaşandığı ve bunların çok iyi şekilde belgelendiği belirtilirken, şimdiye kadar bu okullarda 500'den fazla çocuğun hayatını kaybettiği, kayıtlara geçtiği ifade edildi. Amerika hükümeti tarafından bu ülkede insan haklarına saygı, bireysel ve sosyal hak ve özgürlüklerin ve vatandaşlık haklarının korunmasına dair tüm iddialarına rağmen yerlilere, azınlıklara ve siyah derililere karşı insanlık dışı ırkçı ve şiddet uygulamaları, çocukları ebeveynlerinden ayırmak gibi sığınmacılara karşı insanlık dışı siyasetler, Amerikan polisinin renkli derililere karşı sınır tanımaz şiddet, tutukluların durumu, insanların özel hayatlarına tecavüz edilmesi gibi birçok alanda yaşanan olaylar, Washington yetkililerinin insan haklarını savunduklarına dair iddialarının yalan olduğunu gösteriyor.
Koronavirüs pandemisi ve COVID-19 salgını döneminde etnik gruplar her kesimden daha çok mağdur oldular. Amerikan toplumundaki siyah delili, Latin ve yerli halkı uygunsuz bir şekilde salgından zarar gördüler ve bu mesele Amerika'da sağlık, barınma, temiz suya, erişim, istihdam, eğitim ve servet birikimi alanlarında ırksal eşitsizlikleri daha da derinleştirdi. Birleşik Devletler Batı'nın elebaşı ve insan hakları polisi ve özgürlük savunucusu iddialarıyla her yıl diğer ülkelerde insan hakları konusunda uzun bir rapor yayınlanıyor. Böylece rakip ve düşman ülkelere bu haber bahaneyle karalama kampanyası başlatıyor. Halbuki bizzat dünyada en büyük insan hakları ihlalcisidir. Rus siyaset uzmanı Andranik Migranyan'a göre Amerika diğer tüm ülkelerden daha çok insan haklarını ihlal ediyor. Burada akla gelen soru şu ki Amerika'nın kendini nasıl bir özel imtiyaz tanıyarak kendini adeta kullanmaz Hint kumaşı sanarak başkalarına bu ülkede insan hakları hakkında görüş belirleme hakkı vermemesidir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi gibi İnsan hakları örgütleri Amerika'da yerli Amerikalılara yönelik devam eden insanlık dışı muamele ve yaygın ırkçılık dahil olmak üzere çok sayıda insan hakları ihlali hakkında rapor vererek gündirilmesini istediler. Özellikle de İnsan Hakları Konseyi ise Amerika'da yerli halkın ve etnik azınlıkların da kötü şartları ve insanlık dışı durumunu da eleştirirken bu durumda bir değişiklik çağrısında bulundu. Ancak fakat Amerika hükümeti insan hakları örgütlerinin yerli Amerikalılara ve beyaz olmayan insanlara karşı var olan insanlık dışı uygulamaları düzeltme taleplerini de her zaman görmezden geldi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyicilerimiz, avukat ve siyasi analist Sayın Sıtkı Zilan ile konuşuyoruz. Bugünkü sohbetimizde Türkiye'de muhtemel seçimlerle ilgili son günlerde yaşanan haberleri ve gündeme gelen aslında iddiaları gözden geçirmeye çalışacağız. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomik krizin atlatılacağını ve Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olacağı vaadinde bulundu sevgili dinleyiciler. Türkiye aylardır ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. Liranın devalüasyonu, yükselen enflasyonu, artan işsizlik ve nihayetinde genişleyen sınıf farkı iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bazı soruları gündeme getirmektedir. Anketlerin Erdoğan'ın 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundaki yenilgisini muhtemel olarak nitelendirdiği daha şimdiden gündeme oturmuş vaziyette. Sıtkı Bey, şimdi bu seçimler hakkında bizi biraz bilgilendirebilir misiniz? Son günlerde ekonomik durumla ilgili özellikle partilerin açıklamaları, parti başkanlarının iktidarın ekonomik siyasetine yönelik eleştirilerini çok duyduk. Şimdi önümüzdeki seçimlerde iktidarın herhangi bir stratejisi ekonomikle ilgili olabilir mi? Bu konuda nasıl bir analiz yapıyorsunuz efendim?
Şimdi ortak görüş şu: Türkiye'deki sorun siyasi bir sorundur. Yani ekonomideki sorunlar da siyasetten kaynaklıdır. Demokratik sorunlar, hukukla ilgili sorunlar var. Onlar hepsinin siyasetten kaynaklandığına dair hem görüş var hem de bizim de gözlemlerimiz bu yönde. Malumunuz yani iç çekişmeler, HDP ile olan çelişkisi hükümetin, bir de Gülen cemaatiyle 14 yılında başlayan 16 yılında 2016 yılında askeri darbe teşebbüsü olduğu söylenen 15 Temmuz meselesinden sonra hükümet eksen kayması oldu mevcut hükümete. İçteki, Türkiye içindeki partnerleri değişti. Daha önce bazı İslami çevreler ve kesimle, demokratik kesimle işbirliği yaparken MHP ile ve ulusalcı kemalist dediğimiz bu sembol ismiyle Perinçek'le bir gayri resmi koalisyon kurdu. O koalisyon yani çözülmeden AKP siyasi olarak da bir şey yapamıyor. Yani diğer kesimleri, toplumun diğer kesimlerini tatmin edemiyor, güven veremiyor. Bu güvensizlik dış ilişkilere yansıyor. Dış ilişkiler, Suriye meselesini demin konuştuk. Irak meselesi, hatta Çin'deki Uygur Müslümanlarına karşı her yere yansıyor. Mesela Türkiye göya ne bileyim Türkler söz konusunda milliyetçi bir devlet olarak gözüküyor. Uygur Türkleri veyahut Müslümanlarıyla ilgili Çin'e herhangi bir eleştiri dahi getiremiyor. O kadar ki yani siyasi olarak zayıf veya edilgen bir durumda. Komşularıyla sorunlu bir hükümet var. Suriye ile ticaret yapamıyor. Irak'la, Kürdistan bölgesiyle istenilen düzeyde yapamıyor. Rojava ile hiçbir şekilde. Ermenistan'la sınırı kapalı. Yani halbuki ekonominin gelişmesi için yarı yarıya en azından ticaretin yarısının yakın bölgeyle, çevreyle, komşularla yapılması lazım. Bunu tüm ekonomistler söylüyor. Bu sorunları var. İçeride de kitlesel tutuklamalar var. Yani HDP kitlesine, Kürtlere yönelik Gülen cemaati bahanesiyle artık yüz binleri bulan, on binlerce insan içeride. Türkiye'den kaçan bir nesil var veya kadro var, yetişmiş insan unsuru var ki bunlar da toplumu kötü etkiliyor. Yani doktorlar, ne bileyim yani mühendisler, öğrenciler, genç çalışabilecek üretken veyahut işte yıllarca ülkenin imkanlarıyla yetişmiş insanlar bir anda işte Avrupa ülkelerine gidiyor. Ta Kanada'ya kadar, işte İngiltere'dir, Almanya'dır, diğerleridir, Hollanda'dır, Kuzey Avrupa ülkeleridir. Gidebildikleri yere kadar gidiyor. Bu güç eğilimi malumuz İslam dünyasında her tarafta bir sorun. Afganistan'da, Pakistan'dan al da Kuzey Afrika'ya kadar, Suriye en çok şu anda içeride konuşulan göçmen meselesi. Bu demografinin gelen, Suriye'den gelen işte 4 kişiden 3'ü Arap, biri de Kürt'tür. Aslında sosyolojik olarak Suriye halkıyla Türkiye, Anadolu, Kürdistan halkı arasında herhangi bir fark yok. Yani tarihten gelen bir hukuk var, kardeşlik hukuku var. Kültür olarak birbirine yakındırlar. Hatta yani Rojava'daki Kürt ile diyelim ki Diyarbakır'da Kürt arasında konuştuğu lehçe arasında da fark yok. Kürmancı, Kürmancı, Şafidir, Şafidir. Arabi de öyledir yani. Kastım şu, yani İslam dünyasındaki bu yapay sınırlar, sorunlar kötü etkiliyor. Türk milliyetçilerinden bu nasyonalist, faşist eğilimler, partiler bu göçmen karşıtlığını yapıyor. Kürt karşıtlığı, Arap karşıtlığı yapıyor. Bunu bilinçli olarak söylüyor. Diyorlar ki yani asimile edemeyiz. Asimile edemediğimiz için de bu insanlar bizim için, yani Kemalist işte Türkçü proje için tehlikelidir.
Evet.
Bizim kendi görüşümüz, ekseriyetin görüşü de yani bunlar gelen kardeşlerimizdir. Herhangi bir nereden gelirse gelsin, dini, dili hiç önemli değil, kültürü, muhacirlere sahip çıkmak, göçmenlere sahip çıkmak insanlık meselesidir. Tabii ki Suriye'de çözüm, barış, kardeşlik olursa onu da desteklemek lazım. Bu konuda hükümet ikircikli, yani bazen öyle diyor, bazen öyle. Genelde ılımlı açıkla. En son açıklaması Erdoğan'ın ılımlıydı. Evet. Orada da siyaset yapıyor bence. Muhalefetin karşı çıkmasını, kendisini sahipleniyormuş gibi yapmasını. Ama çok ciddi bir sahiplenme de yok. Göçmenler Türkiye'nin iç siyasetini etkilediği için söylüyorum. Hatta dış siyasetini de zaman zaman etkiliyor. Avrupa Birliği ile geri kabul etme şeyi var. Türkiye para veriyor. Türkiye'de Avrupa'ya Türkiye üzerinden giden göçmenleri geri kabul ediyor. Orada bir sorun var. Bu göçmenler açısından da bir travmaya dönüşüyor. Hem de Türkiye açısından da sorunlara sebep oluyor. Bu anlaşmanın gereksiz olduğu. Buna rağmen insanlar zaten Suriye'den ayrılmaması gerektiği, gelmişse tekrar dönmesi gerektiği, o ayrı mesele. Buna rağmen gitmek isteyen de gider. Yani engellemek de Türkiye açısından bir şeye dönüşmüş. Bir sektöre dönüşmüş. Türkiye para alıyor, geri göndermiyor. Suriye'ye orada bir çözüme yanaşması. Şam'la kavgalı, Kamuşlu'yla yani Rojava'yla da kavgalı bir Türkiye bu sorunu çözemez orada. Kendi kontrol ettiği Afrin ve diğer yerde demografiyle oynamış, oynuyor. Orada da bir fitne tohumları ekiyorlar. Haliyle yani bu tarz bir siyaset de Türkiye'nin dış siyaseti de yanlış, Suriye siyaseti de yanlış. Göçmenlere yönelik de uzun vadeli bir planı, projesi olduğu zannetmiyorum.
Peki bu yani, sizce son olarak, kusura bakmayın Sıtkı Bey, bölüyorum tekrardan. Bu Türkiye'yi seçimlerde nereye götürür? Özellikle bu göçmenlerle ilgili tutumlarını siz önümüzdeki seçimlerde AK Parti iktidarı için nasıl yorumluyorsunuz?
Yani Türkiye'de genelde dünyanın her yerinden bu seçimlerde manipülasyon oluyor. Ama bunun yani dozajı önemli. Türkiye'de 2015 yılından itibaren, 2015 7 Haziran seçimlerinden itibaren açık bir manipülasyon görüyoruz. Yani Haziran seçimlerinde AKP çoğunluğu kaybedince bu defa çok istenmeyen manzaralar oldu. Türkiye'de bombalar patladı. PKK üzerinden, DAEŞ üzerinden. Fakat işin ehli olanlar, gözlemciler bilir ki bunlar masumane gelişmeler değildir. Yani korkumuz yeni dönemde inşallah böyle bir çatışmalı dönem olmaz. Yani çünkü PKK diyor ki ben işte Türkiye'de işte şiddeti yükselteceğim. Kim yani durup dururken niye söylüyor? Ondan sonra diğer cenahlarda bilmiyoruz. Terör örgütlerinin illegal şeylerde bir kıpırdama olduğunu söyleyen var. olmadığını söyleyen var. O konuda iyi dikkat etmek lazım. Türkiye için gerçekten halkı için büyük bir kayıp. Yani hükümetin Suriye'de, Türkiye'de kontrolü elden bırakmamak için başvurduğu manipülasyon var mı yok mu onu iyi araştırmak lazım. Yani sükunet içerisinde, sülh içerisinde bir seçimde AKP'nin kan kaybettiği, oy kaybettiğini söylemek olasıdır.
Doğru.
Ama olağanüstü bir durum olur, manipülasyon olur. Ona ilişkin şimdiden konuşmak bence erkendir.
Aynen. Sıtkı Bey, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim. Size iyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun efendim.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Çok sağ olun. Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde avukat ve siyasi analist Sayın Sıtkı Zilan ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda yapılacak muhtemel seçimleriyle ilgili AK Parti'nin göçmenlerle ilgili siyasetleri, özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin ne kadar etkili olup olmayacağı konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini ve tespitlerini sizlerle paylaştık. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Cenin'de Filistinlilere saldırması, işgal rejim askerlerinin bir muhabiri şehit etmesine karşı yoğun tepkilerin devam etmesi gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin düşmanların karasulları sınırlarındaki hareketliliğinin yakından izlendiğine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, düşmanların İran karasuları sınırlarındaki hareketliliğinin yakından izlendiğini belirtti. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, Fars Haber Ajansı muhabirine İran'ın karasularındaki güvenlik durumuyla ilgili verdiği haberde, düşmanların İran İslam Cumhuriyeti'nin denetimi altında olan karasuları sınırlarındaki varlığına değinerek, yurdun karasuları çevresinde tam güvenliğin hakim olduğunu ve İran'ın karasuları sınırlarını hiçbir tehlikenin tehdit etmediğini vurguladı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun gücü ve hazırlık seviyesine de değinen Amiral Tengsiri, devrimci, mümin ve gayretli genç güçlerimizin varlığı nedeniyle karasularında hiçbir düşmanın tehdit oluşturmadığını belirtti. Amiral Tengsiri, İran İslam Cumhuriyeti'nin su sınırının 12 mil açığında İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu donanmasının bulunduğunu belirterek, ülkenin düşmanları İslam Cumhuriyeti'nin denetimindeki su sınırları yakında bulunmuyor ve hareketleri anında izleniyor. Düşmanlar İran'ın su sınırlarına doğru hareket ettiklerinde ve fiziksel bir varlık bulduklarında İran donanmasının zamanında harekete geçmesiyle geri çekilmek zorunda kalacaklar dedi.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde İsrail rejim askerlerine şehit muhabirin cenaze törenini katranlara saldırması, 33. Uluslararası Tahran Kitap Fuarı'na yoğun katılım gerçekleşmesi gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde Fethi Koalisyonu başkanının yabancı güçlerin Irak topraklarında bulunma hakkı olmadığına dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak'taki Fetih Koalisyonu'nun lideri Hadi el-Amiri İspanya Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede 2022'nin başından itibaren hiçbir yabancı gücün Irak topraklarında kalma hakkının olmadığını belirtti. Hadi el-Amiri, İspanya'nın Irak Büyükelçisi Pedro Martinez Oval Martin ile ofisindeki görüşmesinde şu açıklamada bulundu. 31 Aralık 2021'den sonra Irak'ta herhangi bir yabancı gücün varlığı yasa dışıdır ve bu güçlerin Irak topraklarında kalma hakları yoktur. El-Amiri, siyasi krizi çözmek, engelleri kaldırmak ve Irak halkına sorumluluk ve hizmet verebilecek bir hükümet kurmak için elimizden gelen çabayı hala gösteriyoruz, dedi. Pedro Martinez ise öncelikle Irak'ın egemenliği bizim için önemlidir ve İspanya'nın dış politikasının temel direklerinden biri de Irak başta olmak üzere Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmaktır açıklamasında bulundu.
Hemşeri gazetesinde Yemen'de açlık krizini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Dünya Gıda Programı'nın Yemen'deki temsilcisi, Yemen'deki gıda durumunun felaket bir boyutta olduğunu ve 13 milyon Yemenlinin yetersiz beslendiğini belirtti. Yemen'deki Dünya Gıda Programı temsilcisi Richard Reagan şunları söyledi. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı son ateşkes Yemenlere umut verdi ve uluslararası kuruluşların faaliyetlerini ve insani yardımların dağıtımını kolaylaştırdı ve bu ateşkesin istikrarlı ve kalıcı olması beklenmektedir. Yemen'deki gıda durumu feci bir boyuttadır ve Ukrayna krizi sonrasında gıda fiyatlarının yaklaşık %30 artması bekleniyor. 13 milyon Yemenli açlıktan ve yetersiz beslenmeden dolayı acı çekiyor. Onlara tahıl, yağ, şeker ve tuz sağlamaya çalışıyoruz ancak bütçe yetersizliğinden dolayı artık bunca kişinin ihtiyaçlarına yetemiyor ve bu ihtiyaçları karşılayamıyoruz.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Velayet Güneşinden.
Muhterem dinleyiciler, bugün İran İslam Devrimi lideri Ayetullah Hamenei'nin İşçiler Günü'nde bir grup işçi kabiliyeti görüşme hakkında konuşacağız.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Müzik İslam kültüründe çalışmak ve çabalamak, Allah yolunda mücahitlik etmek gibi değerli ve kutsal sayılmaktadır. Bu görüşte çalışmak insan ruhunun gelişimi ve kemal ermesine neden olmaktadır ve iş erkeğin duasıdır ve ona büyüklük, yiğitlik, mutluluk ve ilahi merhamet sağlamaktadır.
1 Mayıs İşçiler Günü'dür ve her ülkenin ekonomisinde esas ve önemli rolü olan bireylerin emeklerine ilgi göstermek ve teşekkür etmeye fırsatıdır. İran'da işçiler değil ekonomik alanda siyasal ve toplumsal meselelerde de önemli faaliyet göstermektedir. Her yıl bugün münasebetiyle bu çalışkan ve emek veren sınıftan bir grup insan İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin huzuruna çıkar ve onun açıklamalarından yararlanır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu samimi görüşmede işçilere teşekkür edip bu emek veren sınıfı takdir ederek çalışmanın öneminden bahsedip şöyle buyurdu: "Çalışmak İslam'da bir değerdir. İslam kültüründe çalışmak ve çabalamak Allah için mücahitlik etmek gibi değerli ve kutsal sayılmaktadır. Bu görüşe göre çalışmak insan ruhunun gelişimi ve kemale ermesine neden olmaktadır ve iş erkeğin duasıdır ve ona büyüklük, yiğitlik, mutluluk ve ilahi merhamet sağlamaktadır."
Devrim liderine göre İslam'ın çalışma ve gayret göstermeyi de vurgu yapmasının nedeni işinin sosyal hayatını temin ettiğinin yanı sıra ona sermaye oluşturması ve bireye kimlik duygusu vermesidir. İslam İnkılabı rehberi işsizliği kimliksizlikle eşit görmekte ve toplumda çalışma kültürünün güçlendirilmesine de vurgulamaktadır. Herhangi bir toplumda çalışma kültürünün güçlendirilmesi o toplumun gelişmesine ve yücelmesine yol açar ve bu nedenle çok önemlidir. Çalışma kültürünün güçlendirilmesi, başta gençler olmak üzere insanlar arasında çok çalışma, yaratıcılık, yenilikçilik ruhu ve bağlılık ve sorumluluk duygusunu yükseltecek, ilerleme ve gelişmeyi de beraberinde getirecektir.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı rehberi, İslam'ın işçiye bakışı takdir edici bir bakıştır diye buyurdu. İslam İnkılabı rehberi konuşmasının devamında Peygamber Efendimizin güzel tavrına değinerek şunları kaydetti. Resulullah Efendimiz çalışkan bir işçi görünce işçinin elini öpmüş ve şöyle buyurmuştur: "Bu cehennem ateşinin ulaşamayacağı bir eldir."
Devrim lideri kapitalizm ve komünizmin işçi sınıfına bakış açısını da eleştirirken şunları buyurdu. Kapitalist düzenlerin işçilere yaklaşımı istismarcı bir yaklaşımdır. İşçiler onlar için servete ulaşma aracıdır. Kapitalist düzenin bakış açısı böyledir. Bunu gizleyemiyorlar bile. Bir işçiye bir ayrıcalık verirlerse de bunu işçi sermayeyi artırmaya devam etsin, vazgeçmesin veya kızmasın ve benzeri diye yapıyorlar. Bu kapitalist sistemin de görüşüdür. Komünist düzenlerin de görüşü slogancı bir görüştür. İşçilik düzeni odrak adlandırılmıştır. Örneğin şöyle varsayalım. Şimdi tarih kitapları ile ilgileniyor musunuz? Tarih kitaplarını biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Sizi bilmiyorum. İşte bizim yaşam dönemimizde olan gençlik ve çalışmalar ve faaliyetlerimiz döneminde durumlarına yakından tanıklık ettiğimiz Stalin ya da Horuşev dönemindeki Rusya, bunların adı işçi düzeniydi. Ancak başkanlar eski çağ sultanları gibi yaşarlardı. İşçiyi desteklemek diye bir şey yoktu. İşçileri savunma ve işçilere bakış açısı slogancı bir bakış açısıydı. Düzen bir işçi düzenidir diye slogan atarlardı.
İslam İnkılabı rehberinin bu görüşmede yaptığı konuşmasının bir diğer odak noktası da çalışma kültürünün yükseltilmesi, rahatsız edici ve engelleyici unsurların ortadan kaldırılmasıydı. Ayetullah Hamenei'ye göre işçi sınıfının toplumun ekonomik ve sosyal yaşamını geliştirmede önemli bir rolü vardır. Müzik.
İslam İnkılabı rehberine göre çeşitli iş fırsatları yaratmak, işçi ve işveren arasında doğru ilişki yaratmak ve işçiler için iş güvenliği yaratmak, yetkililerin planlarının bu üç eksene doğru gidilmesi gereken üç önemli noktadır. Ayetullah Hamine'yi işçi camiasının ülkenin önemli alanlarındaki motivasyonunu parlak ve önemli ve onları ülkenin önemli askeri, ekonomik ve siyasal alanların öncüsü olarak nitelendirdi. Kutsal Sahma dönemindeki 14 bin işçi şehit, bu emek veren kitlenin sınırları ve toprakları savunmasının açık bir tezahürüdür.
İslam İnkılabı rehberi, işçi sınıfın ekonomik alandaki varlığına ilişkin olarak onları bu alanın en ön saflarında yer alan kişiler olarak tanıttı ve şöyle dedi: "Devrimin başından beri emperyalizmin politikası buydu ve son 10-15 yılda çok açık bir hale geldi. Onların politikası ülkenin üretimini durdurmaktı, düşmanın politikası buydu. Bu yaptırımlar ve bu sözlerin hepsi ülkede üretimin durdurması içindi. Üretim durduğunda ülke fakir ve muhtaç olur. Gözü hep onun bunun ellerinde olur. Ekonomik baskının önemli ve son hedefi üretimi durdurmaktı. İşçiler ön safta durdu ve bunun olmasına izin vermedi."
Ayetullah Hamine'yi düşmanların işçi sınıfını ve toplumunu kışkırtma çabalarının sonuçsuz kaldığını söyledi. İslam İnkılabı rehberine göre bu çaba her zaman düşmanlar tarafından olmuştur ve olacaktır ve onlar işçi sınıfını halk protestolarının bir tablosu ve işaret olarak kullanmaya çalışıyor. Ancak işçi camiası her zaman düşmanları yerden yere vurmuştur ve düşmanların karşısında durmuştur ve İslam devrimini ve hükümet düzenini de savunmuştur.
Ayetullah Hamine'yi konuşmasının devamında milli üretimin zayıflatılmasının işçilerin çalışma ve istihdamının zarar görmesine neden olduğunu, bu yüzden milli ve yerli üretime vurgu yapıldığını dile getirdi. Ayetullah Hamine'yi kaçak ve aşırı ithalatı milli üretime engel olarak öne sürerek şunları dile getirdi: "Aşırı ithalat ne demek? Yurt içinde üretilen, kalitesi de iyi olan bir ürünün benzerini ithal etmemiz demektir. Bu ülke üretiminin kalbine saplanan bir hançerdir. Demek istediğimiz budur."
Devrim lideri şunları da belirtti: "Ülkede üretilen, kalitesi de iyi olan bir ürünün aynısını yurt dışından ithal etmemiz ve yerli üretimi de güçlendirmek yerine o ürünün benzerinin reklamını yapmamız durumunda işçilere ve oluşturulan iş fırsatlarına ağır bir darbe indirmiş olacağız." Ayetullah Hamine'yi ulusal üretimi güçlendirmek ve işçileri desteklemek için halkı kaliteli yerli mal almaya ve o malın yabancı benzerine satın almaktan kaçırmaya çağırdı. Ayetullah Hamine'yi bununla ilgili şu ifadeleri de kullandı: "Alışverişe çıkıp yabancı malları yerli mallara tercih ettiğinizde yerli bir işçiye yabancı bir işçinin lehine darbe indiriyorsunuz" demektir.
Bu görüşmede Ayetullah Hamine'yi işçilerin ağır ve önemli görevlerinden birini sıkı ve sağlam bir şekilde çalışmak olarak tanıttı. Ayetullah Hamine'yi bu konuyla ilgili de şunları kaydetti: "Bu hadisi birçok kez tekrarladım. Peygamber Efendimiz veya imamlardan biri şöyle buyurmuştur: Allah'ın rahmeti bir işi yaptığında sağlamca ve sıkıca yapan kimsenin üzerinedir."
Çalışma sıklığı ve sağlamlığı sorumluluk bilinciyle ve ihmal etmeden çalışmak demektir. Ayetullah Hamine'ye göre tüm işçiler işlerine ihmal etmeden ve işin kalitesini de yükseltmeyi düşünmekte yükümlüdür. Devrim liderine göre bu konu işçinin işinde ve toplumda özel bir bereket yaratıyor. Tegabun suresinin 9. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Kim Allah'a iman eder, dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa Allah onun kötülüklerini örter ve içinde ebedi olarak kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur.
Ayetullah Hamenei konuşmasının sonunda işçi toplumuna içten ve yürekten teşekkür ederek şunları kaydetti. Biz işçileri takdir edip Allah'tan onlara başarılar nasip etmesini diliyoruz. Ve düşmanların türlü kışkırtmalarına karşı durmalarının geçmişte olduğu gibi inşallah devam etmesini umut ediyoruz. Aynı zamanda ekonomik, siyasi ve eğitimsel alanlarda inşallah gün be gün işçi kuruluşları ilerlesin ve ülkenin yöneticileri ve yetkilileri herkes kararlaştırılan planları ve verilen sözleri yerine getirsin ve herkes devlete yardım etsin.
Muhterem dinleyiciler, Velayet Güneşinden isimli programımızı dinlediniz.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizde geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde İran kültürel ürünlerinin sergilenmesi.
Ve Ermenistan'da hükümet karşıtı gösterilerin devam etmesi.
Geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını elde ettiği son 30 yıl içerisinde sinema filmleri ve diziler gibi İran'ın kültürel ürünlerinin her daim iyi reytingler elde ettiği biliniyor. İran film ve dizilerinin mübarek Ramazan ayında Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yeniden yayınlanması, Azerbaycan Müslüman halkı tarafından bir kez daha memnuniyetle karşılandı.
Son aylarda İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti televizyon programlarının yapım ve yayınında işbirliği ve medya işbirliği konusunda çeşitli belgeler imzaladı. Bu konuda Azerbaycan Cumhuriyeti devlet kanalı AzTV'nin başkanı Roshan Muhammedov şunları söyledi. İran genel olarak haber, bilgi paylaşımı, film ve televizyon ürünleri alanında önemli başarılara imza atmış bir ülkedir. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu ile Azerbaycan Devlet televizyon arasında bir işbirliği belgesi imzalanması her iki ülkenin medya gelişimi açısından iki ülkenin sanat camiasına yeni fırsatlar sunuyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Televizyonu AzTV kanalı müdürü sözlerini de şunları ekledi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin amacı İran İslam Cumhuriyeti ile mevcut işbirliği ve karşılıklı ilişkiler koşullarından en iyi şekilde yararlanmak ve iki ülke arasında medya işbirliğini geliştirmektir. Ramazan ayı boyunca Azerbaycan Cumhuriyeti AzerSpace kanalı tarafından uzun yıllar önce yayınlanan dini tarihi dizi Hazreti Yusuf dizisi bir kez daha aynı kanal tarafından yayımlandı. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkentinde seçkin sinemalarda Ayakkabılarım ve Roma Prensi filmleri de sergilendi.
Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki medya alanındaki uzmanlar bu Müslüman ülkenin medyasının ve halkının İran televizyon ürünleri ve filmlerine duyduğu ilginin nedenini toplumun kalbinden gelen sosyal olaylara odaklanmaları olduğunu belirtti. Aynı zamanda söylemek gerekir ki Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkının manevi, dini ve sosyal değerler gibi bileşenlere yaptığı vurgu ve gösterdiği ilgi İran film ve dizilerinin izleyiciler ve sanatçılar tarafından beğenilmesi yine karşılanmasına neden olmuştur.
Tahran Radyosu.
Buna ilaveten İran dizileri İran'ın zengin kültüründen kaynaklanmaktadır. Bu, İran kültür ve sinema yapımlarının her türlü bayağılıktan ve müstehcen sahnelerden uzak olmasına da yol açmıştır. Bu yüzden Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki medya uzmanlarına göre bu İran kültür ürünleri halk tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır.
Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti'nde medya uzmanlarından biri bu ülkenin televizyon kanallarında yayınlanan İran dizi ve filmlerini Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkı tarafından memnuniyetle karşılanmış olduğuna vurgu yaptı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bir medya uzmanı olan Gülnara İmanova şuna inanıyor. İran İslam Cumhuriyeti film ve sinema alanında tarihi ve dini konularda ve zengin içerikli dini diziler üretmede her zaman ön saflarda yer almıştır.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kültür uzmanı İranlı oyuncuların tarihsel temali dizilerdeki rollerini de övdü ve İran'ın tarihi ve dini dizilerinin İslam morallerine ve İslami değerlere daha iyi anlamak için Azerbaycan'ın Müslüman halkı üzerindeki etkisini de kıymetli olarak değerlendirdi ve şu açıklamayı yaptı. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti halklarının birçok tarihi ve kültürel ortak özelliği nedeniyle gelecekte iki ülkenin sinemacıları tarafından dini ve tarihi alanlarda ortak bir film ve dizi üretilecektir.
İranlı sanatçıların başta sinema ve televizyon olmak üzere medyadaki üretim gücü kalitesi ve yeteneklerinin yanı sıra iki komşu ülke milletlerinin tarihi, kültürel ve dini ortak özelliklere sahip olması da bu alandaki başarı oranını güçlendirmektedir.
Medya işleri uzmanları bu ortak özelliklerin Azerbaycan Cumhuriyeti'nde İran kültür ve medya yapımlarının sayısız izleyici çekmesine neden olduğuna inanıyor. Bu gerçekler iki komşu ulusun kültürel ve dini yakınlığından kaynaklanmaktadır. Dünyanın diğer ülkelerinin ürünleri, hatta diğer Müslüman ülkelerin ürünleri bile İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti halkına bu kadar yakın gelmeyeceği kesindir.
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da ve bu ülkenin diğer şehirlerinde Başbakan Nikol Paşinyan hükümetinin siyasetlerine karşı protestolar devam ediyor. Geçen haftadan beri şiddetlenen bu protesto gösterileri her gün daha da kalabalık bir şekilde düzenleniyor. Bu sürecin devamında Paşinyan hükümetine karşı olan yüzlerce kadın da hükümet karşıtı protestolara katıldı ve Ermenistan Başbakanının istifasını istedi.
Sokak protestolarına katılanlar Nikol Paşinyan'ı Dağlı Karabağ bölgesinde Ermeniler elinde kalan toprakları da Azerbaycan Cumhuriyeti'ne devretmekle suçluyor ve bu nedenle Ermenistan Başbakanı'nın istifasını talep ediyor. Ermenistan'da halk protestolarının devamı polis ve güvenlik güçlerinin geçen perşembe günü şiddete karışması ve polise yüzlerce protestocuyu tutuklayıp hapse atması ile körüklendi.
Paşinyan'ın politikalarına karşı protestolar devam ederken şimdiye kadar Erivan'daki birçok yol da kapatıldı. İktidardaki Sivil Sözleşme Partisi yetkilileri muhalefetin hükümeti devirmek için Dağlı Karabağ'ı bahane olarak kullandığını öne sürüyor. Bu bağlamda iktidar partisinin temsilcisi Artur Hovhannisyan geçtiğimiz Cuma günü Ermeni Ulusal Meclisi'nde yaptığı konuşmada protestocuların asıl amacının iktidar partisini ve Başbakan Nikol Paşinyan'ı devirmek olduğunu söyledi.
Bu Ermeni politikacı ve milletvekili sözlerine şunları ekledi. Muhalefetin amacı Dağlı Karabağ bölgesini kurtarmak değildir, çeşitli bahanelerle hükümeti değiştirmektir. Muhalefet bizi değiştirmeye çalışıyor. Muhalefet protestoları ile ilgili dikkate değer bir nokta da muhalefet partilerinin liderlerinin şimdiye dek sadece Paşinyan hükümetinin Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti ile barış anlaşmaları imzalama politikalarına itiraz etmesidir. Halbuki iktidar partisi şimdiye kadar Azerbaycan Cumhuriyeti ile nihai barış anlaşmasını imzalama konusunda bir fikir birliğine ulaşamamışlardır.
Bu bağlamda bölgedeki bağımsız siyasi çevreler ve siyasi uzmanlar Erivan hükümet yetkililerinin son protestolar konusundaki tutumlarını Ermenistan'ın ulusal çıkarlarına aykırı buluyor. Muhalefetin talepleriyle ilgili olarak eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koşaryan'ın geçen yıl 8 Kasım'da yaptığı açıklamalara değinebiliriz. Geçen yıl Erivan Özgürlük Meydanı'ndaki bir muhalefet mitinginde Ermeni politikacı yaptığı konuşmada Paşinyan hükümeti politikalarını etkisiz olarak nitelendirdi ve Paşinyan hükümetinin Azerbaycan Cumhuriyeti ile savaşta başarısız olduğunu ve Ermeni egemenliğini koruyamadığını öne sürdü.
Bu arada Ermeni politikacı şunları da söylemiştir. Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ile müzakerelerde 1992'den 1994'e dek savaşta elde ettiği zaferlere dayanarak müzakerelerde her zaman Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bir adım önündeydi. Geçmişte Ermenistan, Karabağ çevresindeki 7 bölgeyi güvenlik kemeri olarak kullandı. Paşinyan hükümetine karşı muhalefetin ana duruşunu ortaya koyan bu açıklamalar, Ermenistan'da son dönemde yaşanan protestolarda binlerce Erivan hükümeti muhalefi tarafından bahane olarak değerlendiriliyor. İkinci Karabağ Savaşı'nda Ermenistan mağlup olurken, Başbakanı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin taleplerine teslim oldu. Bu şartlar altında muhalefetin iktidara gelmesi Azerbaycan Cumhuriyeti ile yapılan tüm barış anlaşmalarının rafa kaldırılacağı anlamına gelebilir.
Böyle bir durumda Paşinyan hükümeti Ermenistan yönetiminden çıkarılırsa öngörülemeyen sonuçlar doğacaktır. Rusya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Paşinyan hükümetine karşı son zamanlardaki geniş çaplı protestolarla ilgili olarak şunları söyledi. Moskova, Ermenistan'ın zor döneminin bir an önce bitmesini ve ülkenin istikrar dönemine girmesini istiyor.
Rus politikacı ayrıca şunları söyledi. İstikrar dönemi Ermenistan'a Moskova'nın katılımı ile varılan üçlü barış anlaşmalarının uygulanmasına doğru kademeli olarak hareket etme fırsatı verecektir. Erivan'daki muhalefet protestolarının genel bir özetinde Paşinyan hükümeti muhalefet protestolarını yönetemezse ve Erivan'da ve Ermenistan'ın diğer büyük şehirlerinde de protestolar yayılmaya devam ederse birçok sorunun ortaya çıkacağı söylenmelidir.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini aldığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş desteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.